Ayrım 6. Unutulmayan Rüyalar, Aziz Nesin, sayfa 115. 14 Şubat 1985, saat 7.30. Tek başıma içmiştim. Böcüm gelecekti, telefon edip gelemeyeceğini söyledi. İçimden gelmesini istiyordum. Hava soğuk ve karlıydı. İçerek Madame Bovary'yi okudum. Erkenden yattım. Galiba 21.30'du. Güzel rüyalar gördüm, bir dolu. Bir tanesi Edilbiret'i gördüm. Büyük ve çok kalabalık bir salonda, bir yükseltide konser veriyor. Konserden sonra dünyanın en büyük bir konservatuarı gibi bir yerde ders almasına, galiba burslu olarak, karar veriliyor. Ben bu karara karşı geliyorum. Nedenini soruyorlar. Üstümde siyah elbisem ve siyah örgü boyun bağım var. Ortaya öne çıkıp konuşuyorum. İdil solumda, konser verdiği o yükseltide. Söylediğim şu: o konservatuar mı her neresiyse öyle bir yüksek müzik merkezi, işte orada ders vermesi gereken, öğretmesi gereken İdil gibi büyük bir sanatçı gidip orada ders alamaz. Bu sözlerim çok soğuk, yersiz karşılanıyor. Çünkü o yer öyle bir önemli yermiş ki İdil bile oraya gidip ders alabilirmiş, almalıymış. Bunu sözle söylemiyorlar ama havadan, susmalarından, davranışlarından bu düşüncede oldukları belli. Çok bozuluyorum. Anlamadığım bir konuda konuştum diye kendi kendime kızıyorum. Yardım istercesine İdil'e bakıyorum. Dürbünle bakmışım gibi uzak yükseltideki İdil'in yüzü yaklaşıyor. Sözlerimden onun da tedirgin olduğu yüz çizgilerinden belli. Anlamadığın, bilmediğin konuya ne diye karışırsın der gibi. Utanıyorum. Uyandım. Sonra daha başka rüyalar da gördüm. Hepsini unuttum. Taksim, 7 Aralık 1986, saat 08.38. 7 Aralık 1986, pazar sabahı, Taksim'deki evde sabaha karşı gördüğüm rüya. Karşımda zehirli kaktüs. Hemen başının arkasında parlak metal yuvarlak bir çubuk yukarıya doğru uzanmış. Zehirli kaktüs benim duyarlılığımla alay ediyor. Bir roman ya da film anlatarak diyor ki, o adam, galiba Orson Welles ki yazar olarak, nereye bakarsa oraya istediği renkte yağmur yağdırıyordu. Bir yana bakıyor ve oraya kırmızı yağsın istiyor ve kırmızı yağmur yağıyor. Baktığı başka bir yere yeşil yağsın istiyor, yeşil yağmur yağdırıyordu. Başka bir yere mavi ya da sarı yağmur. Zehirli kaktüs benim buna inanmamla alay ediyor. Ben de çok ciddilikle inanmakta haklı olduğumu savunuyorum. Ama rüyamda söylediğim savunmamın gerekçelerini unutmuşum. Ben isteğe göre renkli yağmur yağdırılmasına inandığımı savunurken, zehirli kaktüsün arkasındaki o yuvarlak, parlak metal çubuğa sarılı bir yılan oluşuyor. Tam başının biraz üstünden başını aşağı doğru kıvrıla kıvrıla uzatıyor. Yılan gittikçe uzuyor, büyümekte. Haber veriyorum ama zehirli kaktüs aldırmıyor, duymazdan geliyor. Yılanı nasıl öldürebileceğimi bir makasla başını kesip gövdesinden ayırabilirim diye düşünüyorum. O sırada zehirli kaktüs hasta oluyor ya da hastalansa diye geçiriyorum içimden. Ne yaparım? Ölümcül bir hastalık. İhmal etmem onu. Hiç yanından ayrılmam. Evet ama işlerin başından ayrılmama izin verir mi? İyi ki zamanında bunca çok çalışmışım. Artık hastalığında yanından ayrılmayabilirim. Uyandım. Saat 06.05. Yatakta yarı uykudayım. Zehirli kaktüsün iki biçimde sorusunu düşünüyorum. Beni seviyor musun? Beni seviyorsun değil mi? İşte dilin inceliği bu. İşte tiyatro konuşması bu. Aynı anlamda sorular gibi görünen şu iki soru arasında ne büyük ayrım var. Beni seviyor musun? Bu yalın anlamı düpedüz bir sorudur. Soran kişi soruyu yönelttiği kişinin kendisini sevip sevmediğini doğrudan öğrenmek istiyor. Oysa beni seviyorsun değil mi? De bu tümceyi oluşturan üç sözcüğü çok aşan ne derin anlamlar var. Umut, istek, tutku, yalvarma, acı, kuşku. Beni seviyorsun değil mi? Bu soruyu soran sevildiğinden kuşkulu ama sevildiğini de umut ediyor. Sevilsin diye gizliden yalvarıyor. Hatta beni neden sevmiyorsun ya da neden beni yeterince sevmiyorsun diye soruyor ve bütün bu gelgitlerinden acı duyuyor. Yine bu soruyu sorarak sev beni diyor. Tutkuyla ve bu soruyu sorarken ben seni seviyorum diye bağırıyor. Mumhalaya girebilir. Şeytan Aldatmacası romanına girebilir. Ve şimdi aklıma geldi. Bu romanda ya da başka bir sevi romanında sevinin yüceldiği en doruk noktalarda araya bir bozguncu olarak zehirli kaktüsün bir anısı, rüyası, sesi tedirgin edici bir simgesi girmelidir. O hep huzursuzluğudur adamın. Darmstadt, 1 Temmuz 1987, saat 22:25. Uykularımın sürekli rüyalarla geçmesinden öyle seviniyor, mutlu oluyorum ki, böylece uykumda da yaşamış ve uykuda geçen zamanıma yazık etmemiş oluyorum. Çünkü rüya görürken de tıpkı uyanık olduğum zamanlardaki gibi, gördüğüm rüyaya göre bütün duyguları yaşıyorum. Korkuyorum, kızıyorum, seviyorum, seviniyorum, mutlu ve mutsuz oluyorum, acı ve sevinç duyuyorum. Uykuda olmadığım zamanlardaki bütün duyguları yaşamak, bu duyguları duymaktan başka nedir ki? Üstüne rüyada öyle şeyler yaşıyorum ki, bunları uyanıkken yaşamam olanaksız. Uyanıkken hiçbir zaman anımsayamadığım bilinçaltımın labirentlerinde gizlenip kalmış bir kişi ya da olayı rüyamda yaşıyorum. Ölmüş yakınlarımı görebiliyor ve onlarla yaşıyorum. Kendimi şimdiki yaşımda gördüğüm, yaşadığım gibi çocukluk, gençlik yaşlarımda da ve her yaşımda yaşayabiliyorum. Yani gerçek yaşamdaki olanaksız rüyada olabiliyor. Ne güzel şey insanın kendisini geçmiş yaşlarındayken yeniden yaşaması ve ne güzel şey insanın ölmüşleriyle birlikte yaşaması. Rüyada geçen zamanımızın gerçek dediğimiz ya da sandığımız uykuda olmayan zamanla ayrımı ne? Var ayrımı. Rüyada yaşananın çok daha fantastik, güzel, ayrıntılı yaşanması. Gerçekten gerçek olan hangisi? Rüyada yaşadıklarımız mı yoksa uyanıkken yaşadıklarımız mı? Bence her ikisi de kendi yaşananı içinde gerçek. Rüyada yaşanan rüyanın gerçeği, uyanıkken yaşanan da uyanıkken yaşananın gerçeği. Yani her ikisi de gerçek. Çünkü yaşanan, yaşanmış olan her şey gerçektir. Ben bir olayı rüyamda yaşamışsam o gerçektir. Uyanıkken yaşanan gerçeğe uymayan, yaşanan rüyanın gerçeğidir. Rüyasız geçmiş ya da rüyasını unuttuğum uykularıma yazık olmuş diyorum. Rüya görmemişsem ya da gördüğüm rüyaları unutmuşsam, uykuda geçen o zaman bölümünü yaşamamışım demektir. Acıyorum yaşamadığım kendi zamanıma. Rüyasız uyku yaşanmamış zamandır. O zamanlar yaşamımdan silinip atılacaktır. Ne yazık hiç rüya görmeyenlere ya da rüyalarını unutanlara. Her günkü yaşamımı, hiç değilse bana göre önemli bölümlerini, yazamadığım, yazmaya zaman bulamadığım için nasıl üzülüyorsam, rüyalarımı, rüyalarımdaki o şaşırtıcı ayrıntıları, olağanüstülükleri yazamadığım, yazmaya zaman bulamadığım için üzülüyorum. Bir yazar başka hiçbir şey değil, salt yaşamı boyunca gördüğü, yani yaşadığı, rüyaları değiştirip düzeltmeden, bozmadan, değiştirmeden olduğu gibi yazabilmiş olsa büyük bir yapıt vermiş olurdu. 13 Ağustos 1987 13 Ağustos 1987 Çarşamba saat 6:50. Sabahattin Ali'yi gördüm rüyamda. Hangi ilişkiyle bu rüyaları görürüz? Uzun bir rüyaydı. Baş yanını anımsayamıyorum. Benim şimdiki çalışma odama benzer bir odadayız. Sabahattin ayakta. Ağzı, o tavşan dudakları gibi yine oynamakta, sanki koku almak istermiş gibi. Sevgilim genç kadınlardan biri de var ama kim olduğunu seçemiyorum. Odaya girip çıkıyor, ben oturuyorum. Sabahattin'e kitaplarımdan birini veriyorum. Konuşmalarımın en net anımsadığım yeri şurası. Sen benim masallarımı okudun mu? Yo, okumadım. Demek sen orada kitap da okumuyorsun. Oysa sen de masal yazdığına göre okumalıydın. Kalkıp, orası vakıf kitaplığı oluyor, memleketin birinde ve Hoptirinam adlı kitaplarımı raftan alıp veriyorum. Kendisi masal kitabı yazmış olduğunu anımsamazmış gibi durunca, ''Sırça köşkü yazdın ya'' diyorum. ''Ama o kitaptakilerin hepsi masal değil ki'' diyor. Düşünüyorum. Bildiğime göre Sırça Köşk kitabındakilerin hepsi masal. Benim Büyük Grev kitabındakilerin hepsi masal değil. Biz böyle konuşurken o sevgilim olan kız da solda duvarın dibindeki kanepe ya da divana benzer şeyin üzerine yatıyor, üstünü çok örtüyor, üstündeki kilim gibi bir şey. Kız altında görünmüyor. Sabahattin yatan kızın ayakları dibine gidip o kilimin üstüne ellerini, ellerinin üstüne de başını koyup kıvrılarak yatıyor. Oraya yatması hoşuma gitmiyor. Sıkıntıyla uyandım. Vakıf 6 Eylül 1988. Ah, saptayamadım diye üzülüp durduğum o güzel rüyalar. Gecem yine rüyalarla dolu geçti. Tiyatro, oyun. Genco bir oyunumu oynayacağını söylüyor ama anımsayamadığım bir oyunum. Sonra anımsıyorum bu oyunu. Sözde notlarımın arasında unutmuşum. Seviniyorum. Genco oyunumu buldu da bir oyun kitabım daha olacak diye. Genco kalabalığa çay vermiş. Benden de çay parası istiyor. Bakınıyorum param yok. 200 lira vermem gerekiyor. Neden Genco çay parasını istiyor diye düşünüyorum. Eh işi bu diyorum. İş başka, ikram başka. O sıkıntıyla uyanıyorum. Olağanüstü güzel olan rüyam bu rüyamdan öncekiydi. Laleli'deki evimiz ama rüyadaki dekoru fantastik biçimiyle. Yükseltinin üstünde sedir, minderdeyim. Penceremi açıp karşı duvara ayağımı koyup resim yapıyorum. Duvarla pencere arasına yetişmek zor ve altı üç kat. Çok güzel iki elma resmi yapıyorum. O kerte güzel ki elmalar, gerçek elmadan ayırt edilmiyor. Elmaların resmini karşı duvarın üstüne koyup odamıza geliyorum. Çok zaman olduğu gibi pöstekilerin üzerine uzanmış olan babama elma resimlerini gösteriyorum. Çocukluğumda da babama yazdığım yazıları, romanları okurdum. Hepsini de çok beğenirdi. Gözlerinin sulandığı oluyordu. Çocukluğumda yazılarımı beğendiği gibi babam resimlerimi beğeniyor. Buraya dek rüyamın olağanüstü yanı yok. Olağanüstü yanı şurada. Güneşte apaydınlık resme bakıyorum. İki elma. Elmanın birinin çürük olduğu resimde de belli. Elma o kerte gerçek elmaya benziyor ki resimdeki çürüğü belli olan elmanın zamanla çürüyeceğini düşünüyorum. Resimdeki çürük elmanın gerçek olan sujesi gibi çürümemesi için ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. 27 Ekim 1988 Perşembe. Aa, burada da gün yüzü varmış. Hem de bulutlar bile var. Hatta güneş bile görünüyor birazcık. Bu yaşıma 73 geldim. Rüyalarıma hala şaşıyorum. Bu rüyalar nasıl güzel, başka bir dünya. Bu gece 26-27 Ekim 1988 Perşembe, Hanover, Hotel Anfunktum, 462. Rüyamda gördüğüm şey insan ya da yer değildi, bitkiydi. Ta 10-11 yaşımda adada, heybeli, oturduğumuz zamanlar kırda, çamlıklarda tanıdığım bir bitkiyi gördüm rüyamda. Olacak şey değil. 63 yıldan beri görmediğim, anımsamadığım, adını bilmediğim ve hiçbir zaman ilgilenmediğim bir bitki. Ak sarısı ya da ak mavisi, pembesi, gelinceye benzer çiçekleri olur. Sık yapraklıdır ve küçük küçük yaprakları biraz yapışkandır. Çalı gibi olur. Kışın çalı dalları kalır. Güzün tohumlarını verir. Tohumları açık kahverengi tüylü küçücük kadehler içindedir. Kadehlerin köşeli ayrı yüzleri vardır ve kadehin içi odacıklıdır. İşte bu çiçek veren bitkiyi gördüm rüyamda. Almanya'da bir saksıdaydı. Gördüm ve tanıdım. Bu benim çocukluğumun çiçeği dedim. Adada çok vardı. Demek Almanlar o yabani bitkiyi ekip yetiştirmişler diye düşündüm ve kadife toplu tohum kadehlerinden birkaç tane koparıp cebime koydum. Tohumları vakfa ekip o çiçeği yetiştirmek üzere. Vakıf, 20 Kasım 1988. Yazık ki gününde not edemedim. Sabah kalkıp işlere bir daldım mı ayrıntılar içinde kendimi yitiriyorum. Bir hafta önceydi. O gece vakıfta çalışma odamdaki koltukta mı yoksa yatak odamdaki yatağımda mı uyuduğumu anımsayamıyorum. Sanırım yatakta uyumuştum. Soğuk bir geceydi. En az 20 yıl önce, hayır en az 25 yıl önce not ettiğim yüzlerce öykümden birini o gece rüyamda gördüm. Beni her şey şaşırtıyor bu dünyada ama en çok insan beyni. 25 yıl önce not ettiğim bir öykü tasarısı nasıl rüyama giriyor? Öyküyü yaşadım. Yaşananlardan öykü yazmak. Evet, çoğun böyledir. Rüyalardan öykü yazmak. Bu da evet. Böyle yazdıklarım da var. Ama bu ne yaşanmış bir olay ne görülmüş rüya. Hangi öykü? Hani o bir sabah uyanıyorum da evimde, sokakta, ülkede, dünyada kimseyi bulamıyorum. İşte o rüya. Yapayalnız, çölümsü bir yerden gidiyorum. Yerler zift. Ayaklarımı zor kaldırıp atıyorum. Öyküyü rüyamda bütün ayrıntılarıyla yaşadım, korkarak. İzmir, Bilar, 15 Eylül 1989. O güzel rüyalarımı yazmaya zaman bulamıyorum. Güzel ya da çirkin ama etkili rüyalar. İki gecedir İzmir'de Veysel Çolak'ın sorumlularından biri olduğu Sanatçılar Kooperatifinde kalıyorum. Bilardaki odalardan birine karyola, yatak, masa filan koydurdum. Fena değil. Gündüzleri bilarda uyuyorum ya da yatıp dinleniyorum. Ama geceleri bu küçük oda, dışarıya açılan penceresi yok, iç aydınlığa bakan penceresi var. Sıcak olur diye Yapı Kooperatifi bürosunda kaldım. 13 ve 14 Eylül 1989. Birçok rüya gördüm. Dün geceki iki rüya çok ilginç. Eve, fuardaki imzadan geldiğimde saat 01'di. Yorgun ve uykusuzdum. Hemen uyudum. Sivrisinek ısırmalarıyla uyandım. Uyuya uyana geceyi geçirdim. İlk rüya, Şerif Hulusi'nin karısı Melahat Hanım'ı gördüm. Yine öyle mini minnacık bir kadın. Ne tuhaf, İzmirli dansöz sevgilisi de mini minnacıktı, Küçükçekmece'de fotoroman çevirdiğimiz. Ama yaşlanmış, saçlarında kır var, zayıf, bir yere oturuyor, beni tanımadınız diyor. Birden tanıyorum rüyada nasıl tanıdımsa, ki tanıma olanağım yok. Tanımaz olur muyum hiç gibi numaralar yapıyorum. Şerif Hulusi'den konuşuyoruz, Şerif ölmüş olarak. Ayrıntıları unuttum. Sineklerden bunaldım, yataktan kalktım, kanepeye çıplak yattım, havlu örterek üstüme. Orada da aileyi gördüm. Meral'in annesi, babası, kız kardeşi, oğlan kardeşi ve hepsi. Bir odadayız, masamı dağıtmışlar, masa lambası, yazı makinesi. Sözde onları darıltmamaya çalışarak, keşke mühendis olsaydım filan diyorum. Sizin kabahatiniz yok. Yazar nasıldır, bilmiyorsunuz ki. Meral göz işareti yapıyor. Aslında geçmişte bir türlü söyleyemediklerimi yıllar sonra söylüyorum ama yine de sansürlü olarak. İçimi boşaltma. Vakıf, Dere Boyu, 30 Ağustos 1990. Bu gece sabaha karşı rüyamda semayı gördüm. Kalabalık bir salondayım. Mikrofonda konuşuyorum. Konuşmam bitiyor. Konuşmam bitince neler konuştuğumu hiç anımsayamıyorum. Konuşmamın başlarını biliyorum, sonlarını bilmiyorum. İçimden, yoksa konuşmamın sonlarında uyudum mu diyorum. Ya dinleyiciler anladılarsa uyuyarak konuştuğumu diye kaygılanıyorum. Sahnedeki mikrofondan, şimdi Sema size şiir okuyacak diyorum. Sahneden inip Sema'yı elinden tutup alıyorum. Sema'nın elinde bir siyah naylon torba içinde dilim dilim kesilmiş ekmekler var ve daha başka bizim oyuncaklardan var. Onları alıyorum elinden. Sema her zamanki gibi güzel ve sevimli ama gözleri kızarmış. Mikrofonun önüne getiriyorum. Bir şiir okuyor. Ama sesi öyle yavaş ki duyulmuyor. Sonra yüksek sesle okuyor. Havasına giriyor, gülüyor. Sema'yı indiriyorum. Bir kadın sarılıp öpüyor. Kadının sevgisini içtenlikle bulmuyorum. Gösteriş için, yani orada çocuğu sevmesi gerektiği için sevdiğini düşünüyorum. İşte uyandım. Saat 7'ye 10 var. Yatakta yine ağaçların, dalların, yaprakların odamın içinde oynaşan gölgelerini seyrettim. Radyoyu açtım. FM'de öyle güzel bir müzik var ki. Gölgelerin dansını seyrettim. Şimdi masamda bu notları yazarken düşünüyorum. Eskiden yani 60 hatta 70 yaşıma kadarki yaşamımda bugün çok mutlu olduğum bu ortamda bulunsaydım yine mutlu olabilir miydim? Hayır, kesinlikle mutlu olamazdım. Çünkü ben 70, 72, 73 yaşlarıma yani daha 2-3 yıl öncesine dek paylaşamadığım mutluluğun mutluluk olduğunu bile anlayamıyordum. Mutluluk ancak paylaşılınca mutluluk oluyordu benim için. Kiminle paylaşılacak? Elbet sevdiklerimle ve elbet en çok sevdiğimle. Onunla birlikte değilsem güzelliğin güzelliğini tatmak istemezdim. Çok aptalca ve çocukça olduğunu bilerek, çok güzel ışıklandırılmış bir vitrin görürsem, yanımda o yok diye, karım, bu güzelliği o da göremiyor diye başımı çevirirdim, bakmazdım vitrine. Başka bir zaman onu da buraya getirmeyi, güzel vitrini birlikte seyretmeyi düşünürdüm. 1 Şubat 1991 Dün 31 Ocak 1991, Nijmegen'de Otel Oltea'da oda 302, rüyamda Tahsin Saraç'ı gördüm. Bir yerde öyle tıraş olmuş, pudralanmış ki her zamanki sakal diplerinin karaltısı görünmüyordu yüzünde. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bugün de 1 Şubat 1991, Eindhoven'da yine Oltea Otel'de, eskiden adı başkaydı 2 yıl önce, Kemal Tahir'i gördüm rüyamda. İkimiz de Fransa'ya çağrılmışız. İşim olduğundan ben gidemiyorum. Kemal de yalnız gitmekten vazgeçiyor. Ben onu gitmesi için çok zorluyorum. Kemal'in yabancı korkusu var, hatta konuşamaması. Kendi cesaretime şaşıyorum yalnız gittiğim yerlerdeki. Bir ortaklaşa arkadaşımızı Kemal'i ikna etmesi için aracı yapıyorum. Yüksek kaldırımdan birlikte çıkıyoruz. Parasız kalabilir diye yeni evin telefonunu yazıyor. Hemen telefon et diyorum. O bir lokantada kalıyor. Benim işim var, çıkıyorum. Bir de bakıyorum, ayakkabılarım yok ayağımda. Gri çoraplıyım. Kemal de mi görmedi diye düşünüyorum. Ayakkabısızlık, pantolonsuzluk, subaylıkta şapkasızlık tebelleş rüyamdır. Bir taksiye binmek üzere aranıyorum. Taksi de bulamıyorum. Sonra dik bir yerden çıkmaya çalışıyorum. O dik yer yumuşak, kayan toprak, kül gibi bir şey. Bu da tebelleş rüyadır. Tahsin Saraç'ı gördüğüm dünkü rüyamda da bir uçağa ya da vapura yetişmek üzere telesip duruyorum. bilet alırken işlemler filan. Kendi kendime neden yaşamımca böyleyim diye kızıyorum. Bu yetişememek, yetişmeye çalışmak da benim tebelleş rüyamdır. Vakıf 26 Mayıs 1991. Şaşılası bir şey. Tebelleş rüyalarımda hep başarısızlıklarımı görüyorum. Örneğin bugün öğle uykusunda lokantada ya da kahvede param yetmedi. Yeten bir param da geçmez olmuş. Çıkılamayan yokuşlar, kirli yokuşlar, bataklıklar, çıplaklık, ayakkabısızlık, pantolonsuzluk. Hep bozgun. Dere boyu 15 Temmuz 1991 saat 23.25. 14-15 Temmuz 1991 gecesi boyunca uyudum uyandım, rüyamda sürekli olarak bir öyküyü yaşadım ve oluşturdum. Bu öykü, öykü olarak hiç düşünmediğim, yaşamıma ilişkin bir olay. O olayı bütün değişimleriyle rüyamda öyküleştirdim. Bir iki kez uyanışımda öykünün sonunu bulamamıştım. Son uykuya dalışımda öykünün sonuyla uğraştım ve rüyamda güzel bir son bularak sevindim. Sabahleyin 6.20'de yataktan kalktığımda öykünün sonu yoktu. Ya rüyamda bulduğum sonu unutmuştum ya da rüyada öyküye güzel bir son buldum sanarak boşuna sevinmiştim. Şimdi öyküyü yeniden kurmam gerekiyor ama rüyamın çok yararı oldu. O rüyayı görmeseydim bu öyküyü tasarlayamaz, yazamazdım. Yaşlı bir erkek. Genç kadın arkadaşları oluyor. Kendisine erkekliğini kanıtlamak tutkusuna kapılıyor. Başkalarına değil, kendisine kanıtlayacak erkekliğini, erkek gücünü. Bir erkek erkeklik gücünü en iyi biçimde nasıl kanıtlar? Çocuk yaparak baba olmak tutkusuna kapılır. Hiç de enayi değildir. Bu tutkunun bir yaşlılık, aşağılık duygusundan ileri geldiğini bilmektedir. İlle de erkeklik gücünü kendisine kanıtlamalı mı, yoksa bunun yaşlılıktan doğan bir aşağılık duygusu olduğunu bilerek bundan vazgeçmeli mi? İki yanı sürekli tartışır. Bir arkadaşı yapmıştır bunu, hem de ikizi olmuştur, biri kız, biri oğlan. Ama o kendinden 10 yaş gençti. Peki sonra ne oldu? Öldü. Çocuklar ilkokula başladığı yıl babasız kaldı. Anneleri meteliksiz genç kadın. Bütün varlarını da sağaltmaya harcamışlardı. O, çocuğunun da annesinin de geleceklerini güven altına alacaktı. Ne dedikodular çıkaracaklardı. Kendisine benzemeliydi ki. Nereden gelmişti bu aşağılık duygusu? O çıtır belasının sözleri. Hiç olmayacak mı? Bir çocuklu dul olsaydım onunla evlenirdim. Kendi kendisiyle tartışma. Uşkun'un çocuk yapacak herif araması ve ondan vazgeçmesi. Deneyecek. Olmazsa olmaz. Bu kendi sorunu. Ama çocuğu olması için yeterli koşullar var. Kızını düşünür, oğlunu tasarlar, böyle sürer. Kadının ve çocuğunun geleceklerini her bakımdan güvenceye alır. Zengin değildir. Bütün varını onlara devreder sağlığındaki mirasçısı kalmasın. Nikahlanmamışlardır türlü uyduruk bahanelerle. Özgürlük filan, sevginin ölmesi filan numaraları. Çocuk olursa evleneceklerdir. Kadın gebe kalır. Bir iki ay büyük mutluluk. Yaşlı adamın çocuğunun sakat, gerizekalı olma olasılığı çok fazla. Kadın çocuğu aldırmaya kalkar. Adamın tutkusu. Nasıl olur? Erkeklik gücünü kanıtlayacakken. İşte kanıtladın ya. Çocuğumu görmeliyim. Sonunda kadın, o çocuk senden değil diye sırtından hançerler. Adam çok düşünür. Olsun der. Ankara 15 Eylül 1991. Rüyalarımda Ali ile Ahmet'i küçüklük yaşlarında görüyorum. Eskiden Ahmet'in için küçüklük yaşında rüyalarımda gördüğümü şöyle yorumlardım. Çünkü onun gençlik yaşını beğenmiyor, sevmiyorum. İçimden onun gençlik yaşını silip atmışım. Bu yüzden sevdiğim çocukluğunu görüyorum rüyalarımda. Bu yorumumun yanlışlığı ortada. Çünkü canımdan çok sevdiğim, gerçekten de öyle, olabilse ve gerekli olsa yaşamımın geri kalan bölümünü seve seve oğlum Ali'ye veririm. Ayrıca bu bir cömertlik bile sayılmaz. Yaşamımın geri kalanı öyle az ki. Veririm. Çünkü o benden daha çok yararlı olacaktır dünyaya. Buna inanıyorum. Ali'yi de rüyalarımda küçük yaşındayken görüyorum. 13-14 Eylül 1991 gecesi Ankara'daki evimde rüyamda Ali'yi gördüm. 10-11 yaşında, evimizdeymişiz. Ama evimiz Nesin Vakfı'nın camlı bölme dışındaki terası. Orada oynuyoruz Ali ile. Ali beni kovalıyor, tutacak. Ben de kaçıyorum, bir türlü tutamıyor beni. Sonra Ali'yi yanıma alıyor ve onun beni neden tutamadığını ve bu yöntemle hiçbir zaman tutamayacağını bilimsel olarak açıklıyorum. Şöyle, beni yakalayamamanın nedeni çok hızlı koşman. Benim de sana yakalanmayışımın nedeni sen böyle hızla koşup tam beni yakalayacakken benim hızımı kesip ters yöne koşmam. Ben ters yöne koşarken sen hızını alamayıp bir süre daha benim olmadığım boş yere koşmak zorunda kalıyorsun. Bu her sefer böyle yineleniyor. Beni tutabilmen için koşu hızını benim koşu hızıma göre ayarlaman ve benden çok hızlı değil, çok az hızlı koşman gerekir. Dere boyu 16 Kasım 1991 saat 5.46. Niçin o düşümü bütün ayrıntılarıyla yazamadım? Yazarım derken araya değersiz ama ivedi günlük işler girince yazamadım işte. 1991 Kasım ayı ilk haftasında bir geceydi. Sanırım teşvikiyedeki evde uyurken. Yarı yıkık bir duvardan iniyorum. Sonra bir balkondayım. Yanımda kaktüs. Bir kızgınlık, bir kavga. Neydi unuttum. Sarsıyor muyum, tartaklıyor muyum? Balkondan atlıyor. Bir kolu bende kalıyor, kopmuş. Benim korkum ve telaşım. Kolu elimde. Sesleniyorum. Niçin ayrıntılarıyla yazmadım bu rüyamı? Unutmam sandım her zamanki gibi. Yine her zamanki gibi unuttum işte. Vakıf. 7 Ocak 1992. Yine o kaldığım odayı bulamadığım büyük otel rüyasını, o tebelleş rüyayı gördüm bu gece. Büyük bir otelin kaldığım odasını bulamıyorum bir türlü. Dönüp dolaşıyorum katlarını, koridorlarını, salonlarını. Nerede benim kaldığım oda? İşte şuradaydı, merdiveni çıkınca hemen sağda. Ama orası sanki bir cezaevi koğuşu gibi kalabalık bir yer. Ranzalar filan var. Oysa kaldığım otel temizdi, lükstü. Bu tebelleş rüya neyi anlatıyor? Elbet bilinçaltımdaki bir tortu yüze çıkıyor. Ama ne? Bilimsel bile olsa rüya yorumlarına inanamıyorum. Çünkü her insanın rüyasında gördüğü şey salt kendine özgüdür. Değişik insanlar rüyalarında aynı ya da benzer şey ve durumlar görüyorlarsa bunların ortaklaşa hiçbir yanı olamaz. Bunlar ortaklaşa simge değildir. Örneğin başka bir insan ya da insanlar da benim rüya tebelleşlerimden bu otelleri ve otellerde kaldıkları odayı arayıp bulamıyorlarsa bu otelde odasını bulamayış olayı o rüyayı gören her insan için aynı biçimde yorumlanamaz. Çünkü her insan ayrı bir değişken. İnsan aynı zamanda üç değişkenliği sarmal olarak birden yaşıyor. Dış dünyasının değişkenliği, kendisinin fizik ve biyolojik değişkenliği, bu iki değişkenliğin etkisiyle zorunlu olarak insan bilincinin değişkenliği. Bu üç değişkenliği birden aynı zamanda yaşayan insandan başka yaratık yok. Cansız denilen, sanılan, canlılarda yani maddelerde salt iç değişkenlik, devini, vardır. Bu iç değişkenliğin nedeni dış değişkenlik olmakla birlikte madde dış değişkenliğin ayrımına varmaz. Örneğin yağmurdan kaçmaz. Canlılarda, bitki ve hayvanlarda iç ve dış değişkenlik var. Ama bilinç olmadığından bilinç değişkenliği yok. Madde, bitki, hayvan, insan olarak her varlık bir yandan durmadan değişirken aynı zamanda bir yandan da durmadan değiştiriyor. Ne olağanüstü, ne müthiş, ne şaşırtıcı bir değişim, devingenlik. Her insan zorunlu olarak başka insanlardan çok ayrı değişkenler etkisinde değişeceğinden, her insanın rüyada gördüğü şeyin o şeyi rüyasında gören başka insanlardan ayrı anlama gelmesi gerekir. Rüyamda benim büyük bir otelde arayıp odamı bulamayışımla başkasının rüyasında aynı şeyi görmesi, bu rüya nedenlerinin aynı şey olmasına göstermeyeceği için aynı biçimde yorumlanamaz. Bu yüzden her insanın rüyası aynı simgeler olsa bile ayrı ayrı ve o insana özgü olarak yorumlanmalıdır. Gece uyandım, rüyanın etkisindeyim. Unutmayayım da sabahleyin yazayım diye düşündüm. Her zaman rüyadan uyanınca böyle düşünürüm ama sabahleyin unuturum. Yeniden uyudum. Sabah Richard Bach'ın Bir Çift Kanat adlı kitabını okumaya başladım. Şöyle başlıyor. Uyandığımızda gece gördüğümüz rüyayı 10 saniye içinde hatırlayabilirsek hatırlarmışız. Çok önemli. 10 saniye ya da 20. Her neyse ama unutuluyor. Unutmayayım diyorum ama üzerinden zaman geçince unutuyorum. Kitabın bu ilk tümcesini okuyunca geceki rüyamı hiç olmazsa anımsadığımca yazmak istedim. Paris'teymişim. Paris'e bir yerden gelmişim bir kız arkadaşımla görüşmek için. O kızla bir yerdeyiz. Kahve gibi, restoran gibi, kır gazinosu gibi. Bir masadayız, genç bir kız. Hatta esmer olduğunu bile şimdi anımsıyorum. Salt o kız için gelmişim Paris'e, onu görüp onunla olup dönecekmişim Türkiye'ye. Sevgililerimden biri. Rüyadayken biliyordum kim olduğunu. Şimdi unutmuşum. Bir şeyler söylüyor. Neler söylediğini rüyadayken biliyordum. Şimdi unutmuşum. Söyledikleri çok canımı sıkıyor. Gönlüm kırılıyor. Ben onun için buraya dek gelmişken tartışmıyorum. Çünkü tartışmak bozulan bir ilişkiyi düzeltmeye çalışmaktır. Artık düzelemeyecek bir yere gelmişiz belli ki. Tartışmıyoruz. Ama salt onu görebilmek için Paris'e geldiğimi, Paris'te başka hiçbir işim olmadığını söylüyorum. Birden İstanbul'a dönüş için param olmadığını anımsıyorum ama üzülmüyorum. Çünkü Paris'teki arkadaşlarımdan birinden nasıl olsa borç para alabilirim. İyi de telefon defterim yanımda mı? Nasıl telefon ederim onlara? Evet, telefon defterim kaldığım otelde. Sevgilimden nasıl ayrıldığımı şimdi ayrımsamıyorum. Rüyadayken de biliyor muydum ondan nasıl ayrıldığımı? Belki birden kayboluvermişti. Bir sahneden, kadrdan, başka bir sahneye birden geçiş. Sinemada olduğu gibi. O oteldeyim. Orada bir gece kalmışım. Odama gidip dostlarıma telefon edeceğim bana borç vermeleri için ki İstanbul'a uçabileyim. İşte o otel. Ben bu oteli rüyalarımda kaç kez gördüm? Hep aynı otel değil. Sürecek. 6. ayrımın sonu sayfa 143.